Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün finansal piyasa faaliyetleriyle kumar arasında bir ilişki var mı? Bunun üzerine tartışacağım. Bu çok uzun zamandır devam eden bir tartışma. Özellikle son zamanlardaki finansal dengeleri de düşünürseniz, işte Türkiye'de baktığınızda Borsa İstanbul ya da kripto para dünyası, insanlar bazı konularda öngörülere sahip olduğunu ve piyasaların tahmin edilebilir olduğunu düşünüyor. Ama bir noktada bu işin aslında tahmin edilemez bir tarafı var ve bu bağlamda aslında finansla ilgili yatırımlar ya da borsadaki trade'ler, bunlar nasıl bir yere işaret ediyor? Yani bu insanlar bilerek mi oynuyor ya da bir şeyi tamamen bilmek mümkün mü? Ya da tamamen bilmediğimiz bir şeyi bir şans oyunundan nasıl ayırabiliriz? Yine kumar için de aynı şeyleri söylemek lazım. Kumar tamamen şansa dayalı bir oyun da olmayabiliyor. Bazı özel kumar türlerinden de bahsedeceğim. Yani bu iki davranış arasında nasıl ortaklıklar var? Biraz bunların üzerine konuşalım ve aslında bu spekülasyon, Türkiye zaten bir spekülasyon ülkesi. Ve böyle spekülatif bir ülkede finansal yatırımların nasıl değerlendirilebileceği üzerine konuşmak istiyorum. Tabii bu benim konuşacağım bir konu olmakla beraber pek çok insanın aslında belki de zorlandığı, kendine bir çıkış yolu bulmaya çalıştığı bir konu da olabilir. Kendi çalışma pratiğimi hatırlıyorum. İşte devlet hastanesinde çalışırken, Hacettepe'de çalışırken, sonrasındaki süreçte pek çok insanın bu tarz finansal faaliyetler neticesinde zarar gördüğünü gördüm. Tabii kazananlar da var. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Bu zararların arkasından gelişen aile trajedileri, çeşitli zorluklar, finansal, maddi zorluklar. Tabii sadece maddi de değil. İşte bir takım böyle belki gurur zedelenmeleri diyelim. Ve sonrasında çeşitli ruhsal hastalıklara yol açan bazı süreçlere şahit oldum. Şimdi bütün bunlara şahit olmuşken buna böyle daha bilimsel bir yerden bakayım istiyorum. Yani bu böyle işte borsa şöyledir, kumar böyledir, spekülatif işlem şöyledir gibi bir yerden değil. Neden bu insanların böyle bir ihtiyacı var ve bu davranış nereye oturabilir? Biraz da belki özellikle DHB çalışmamla beraber biraz daha dürtüsellik üzerine yoğunlaştığımdan sonra da bu davranışın böyle bir dürtüsel tarafı var mı? Bu ketlenebilir bir yanıt mı? Yoksa kendi başına bir davranış mı bu finansal kararlar? Bunların üzerinde de yine düşünmek istiyorum. Benim hani bir kitabım var, Depresyon Ne İşe Yarar. Orada Financial Decision Making, yani finansal kararların depresif hastalarda nasıl olduğuna dair bir şeyleri de anlatıyorum. Aslında orada daha çok depresif hastalar bağlamında anlatıyorum. Ve orada onların kısmen başarılı olduğuna dair işaretler de var. Ama şimdi gelin hani genel anlamda finansal kararlara ve spekülatif işlemlere ve bunun kumarla olası bağlantılarına birlikte bakalım. Şimdi bu çok uzun zamandır devam eden bir tartışma ve finans sektöründe özellikle belirli borsa faaliyetlerinin kumar benzeri olarak tanımlanması yaygın. Herhalde bununla ilgili en aklımıza gelen örnek kaldıraçlı işlemler. Yani riskin çok daha yüksek olduğu işlemler. Onlar adeta hani böyle bir yatırımdan çok daha büyük kazançlara giden bir şey. Yine benzer şekilde kumar alanında kumar katılımına ilişkin nüfus araştırmaları bazen geleneksel kumar biçimlerine ek olarak yüksek riskli hisse senetleri, spekülatif yatırımlar ve günlük ticaretle de ilgili, günlük trade'lerle de ilgili çeşitli soruları içeriyor. Yani bir hisse var ve hisseye dair kimsenin fikri yok. Yani siz de zaten bir finans uzmanı değilsiniz, borsa uzmanı değilsiniz, yatırım uzmanı değilsiniz ve bir tane hisse görüyorsunuz işte düşük ve diyorsunuz ki ben bunu alayım, bu yükselir. Ama elinizde herhangi bir argüman yok. Şirketi araştırdığınız firmanın işte giderlerini, gelirlerini, öz kaynaklarını, para akışını, karlılığını, o sektörün gidişatına dair herhangi bir bilgiye sahip değilsiniz ama gidiyorsunuz ve o hisseyi alıyorsunuz. Şimdi bu aslında yatırım gibi de gözükebilir. Bir taraftan kumar faaliyetine de benziyor. Ya da spekülasyonlar. Yani Twitter'da dolaşıyorsunuz. Birisi oraya diyor ki işte şu kağıt artacak. O kişi kim? Bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu bilmek mümkün değil. Ve birçok insan aslında şu anda trade'le ilgilenen birçok insan günlük alış satış yapıyor. Yani bu yine Borsa İstanbul galiba saat 10'da açılıyor. Hani onların hayatı kısmen insana yakın bir yaşam. Yani çünkü saat 10'da başlıyor, 6 gibi bitiyor ve böyle bir hayat hani nispeten tolere edilebilir. O 10 ile 6 arasında da herhangi bir işlemi yapmıyorlar. Yani borsa dışındaki hayatlarını bir kenara bırakıyorlar ve sadece borsayla ilgileniyorlar. Öyle bir arkadaşım vardı. Emekli olduktan sonra babasının borsayla ilgili faaliyetlerinden bahsediyordu. Bütün ev halkı borsa faaliyetine göre şekilleniyordu. Yani kahvaltı saat 9'da yapılıyor. İşte akşam yemeği 6'dan sonra yeniyor. Arada bir öğün yok. Arada bir boşluk yok. Sadece borsanın kapalı olduğu günlerde istedikleri gibi özgürce davranabiliyorlardı. Çok ilginç hayat hikayeleri var aslında. Muhtemelen bunları duyacağız, daha fazla duyacağız. Evet, şimdi biraz daha devam edelim. Finansal piyasa faaliyetleri ve kumarın her ikisi de finansal risk gerektirir. Yani bunda hemfikiriz. Zaten kumar demek de şu demek değil yani. Bir şeyi böyle illa sadece kumarda riske girer diye bir şey yok. Finansal yatırımların da doğası gereği bir risk var ve aslında hani bir şeyi sadece riskinden ölçersek o zaman her şeye kumar diyebiliriz. O yüzden öyle bir yerden gitmemek lazım. Şimdi garantili yatırımların, bu böyle çeşitli şirket tahvilleri ya da büyük şirketlerin hisse senetlerinin satın alınması, bunlar genellikle yatırım olarak değerlendiriliyor. Yani yatırım ifadesi biraz daha böyle olumlu bir ifade gibi. Yani düşük riski, olumlu beklenen getiriyi ve beceri ve bilginin aslında bir araya geldiği bir çağrışıma sahip. Yani siz büyük bir kağıt aldığınızda büyük bir şirketin ve o şirkette çok olağanüstü bir şey olmazsa o şirketin zaman içinde bir getiri getireceğine inanıyorsunuz. Ve bu aslında çok beklenmedik bir şey değil. Buna karşılık mesela kumar yüksek risk, olumsuz beklenen getiri ve öncelikle şanstan etkilenen ve potansiyel olarak bağımlılık yapıcı ve mali açıdan da yıkıcı, tamamen farklı bir dizi faaliyet içeren çağrışıma sahip. Yani o yüzden aslında yatırımla kumar arasında böyle bir farklılık var. Bu işte investment dedikleri yatırımla kumar arasında böyle farklılıklar var. Ama işte bu yatırım ifadesinin de zaman içinde anlamı değişmeye başladı. Kumar ifadesini de, kumar kelimesini de zaman içinde çağrışımları değişmeye başladı. Tabii ki kumarın iyi bir yere gittiğini söylemek mümkün değil. Gerçekten de kumarın zararlı ve bağımlılık yapıcı potansiyeli kısmen çoğu kumar faaliyetinin kısa süreli zaman dilimine, böyle saniyeler yani dakikalar, hızlı bir dizi bahse izin veren sürekli kumar biçimlerinin varlığına ve çoğu oyunun negatif beklenen getirisine atfedilebilir. Yani bu özellikle kumarhane, masa oyunları, slot oyunları, bunlar böyle çok hızlı, çok saniyeler içinde ortaya çıkan ve bir anda böyle ne kadar para yatırdıysanız onları kaybettiğiniz bir şeye dönüşebilir. Bu yapısal özellikler yatırımda bulunmama eğiliminde. Yani siz bir yatırımı yaptığınızda ne kadar riskli olursa olsun bunun böyle saniyeler içinde değişmesi çok mümkün değil. Bu tarz şeyler de var aslında, özellikle kripto para dünyasında bunlar nispeten var ama daha nadir şeyler bunlar. Ama bunları böyle bir yan yana koyduğunuz zaman finans sektöründeki yatırımlarla daha kısa vadeli, daha yüksek riskli ve öncelikle parasal kar etmeye odaklanan daha spekülatif faaliyetler arasında bir süreklilik var. Yani bu anlamda da önemli bir şey. Oradaki o sürekliliği görmek. Örneğin yani bunları şöyle şey yapabiliriz. Örneğin günlük ticaret ya da yüksek frekanslı ticaret. Yani aslında bu ticaret dediğim trade. Gün içinde yani çok hızlı 10 kere, 20 kere, 30 kere trade yapmak. Küçük değişikliklerden anında kar elde etmek amacıyla hisse senetlerinin çok hızlı alınıp satılması. Mesela bu bir spekülatif işlem örneği olarak değerlendirilebilir. Piyango hisse senetleri, bunu böyle ben çevirdim. Hani penny hisseleri diye geçiyor. İşte Amerika'daki, yani İngilizce'deki o bozuk para hisseleri olarak geçiyor. Bunların değeri çok az, neredeyse hiç yok. Ama eğer olur da bu hisse yükselirse bir anda çok yükseleceğine dair insanların inancı olduğundan bunlara böyle girdikleri oluyor. Ya da kısa pozisyon açma. Mesela bu yatırımda hisse senedini ödünç alıyorlar. Hemen satmayı ve ardından hisse senedinin piyasa değerinin düşmesini ve işte böylece kişinin onu daha düşük bir fiyattan geri satın almasını içeren bir takım şeyler. Bence çok anlamıyorum açıkçası ama kendimce okuduklarımdan ve anlamaya çalıştıklarımın üzerinden sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ve tabii kaldıraçlı işlemler yine o belki spekülatif işlemler arasında sayılabilecek şeylerden bir tanesi. Finansal spekülasyonun kumara ne kadar benzediği, aynı ölçüde bağımlılık yapıcı ve zararlı yönleri olabileceği de söyleniyor makalelerde. Biz de aslında hani belki birileri için, hani kumarın tabii olumsuz çağrışımları var ve insanları böyle sen kumar oynuyorsun gibi bir yere itmek derdinde değilim. Ama böyle kendilerine bir bakış atmaları için işe yarar mı diye bu podcast'i yapıyorum. Yani spekülatif işlemlerle yatırımlar arasında, trade'ler arasındaki benzerlikleri ve bunların kumarla olan ilişkisini görmeleri açısından bazı şeyleri gözden geçiriyoruz. Şimdi yatırım ifadesi çeşitli tanımlarda makul bir tutarlılık gösteriyor. Yani şu tanımı söylediğim zaman, en başta da söylediğim gibi, genel anlamda çoğu kişinin hissiyatını yansıtır. Uzun vadeli sermaye kazancı veya bu varlıktan elde edilen kar beklentisiyle bir varlığı satın almak veya bu varlığa bir para tahsis etmek. Türkiye'de belki geçenlerde böyle bir haber vardı. Birkaç ay içinde 1 milyon borsa girişimcisi mi, kullanıcısı mı, ne denirse artık, borsaya girdi yeni 1 milyon kişi. Ülkede bu halka arzlarla beraber yani borsa hissesi elinde olmayan çok az insan kaldı. Bu da tabii Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğiyle tartışılır. Özellikle ekonominin çok stabil olmadığı ülkelerde, enflasyonist ülkelerde bu tarz spekülatif işlemlerle en azından bir nefes alma şansını insanlar kovalar. Yani ben burada insanlara da sen niye böyle yapıyorsun falan filan demiyorum. Türkiye'nin istikrarsızlığı içerisinde ekonomik anlamda insanlar kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Bir takım işlemlerle bu kurtarma faaliyeti aslında bir anlamda ortamın böyle devam etmesine de sanki sebep oluyormuş gibi. Yani bir şekilde bu az az olsa da herkesin koyduğu para, yani bir grup büyük sermayenin eline geçiyor ve onlar tekrar istedikleri gibi at koşturmaya başlıyor ve olan yine biz garibanlara oluyor. Ama hani biz bakalım bu meseleye bir birlikte. Belki sonrasında bir şeyleri fark ederiz, gözden geçiririz. Şimdi kumarla ilgili şey biraz enteresan. Yani kumarla da ilgili çok fazla tanım var ama biraz daha böyle karışık. Daha fazla para veya maddi varlık kazanma umuduyla belirsiz bir sonucu olan bir olaya para veya maddi varlık yatırmak. Şimdi burada daha fazla kazanma. Aslında bu bakarsanız finansal yatırımlarda da var. Belirsiz bir sonuç derseniz aslında bu da finansal şeyde de var. Orada tabii kumar kadar belirsiz değil. En azından biz öyle düşünüyoruz. Ama şimdi hani Türkiye'deki atmosferi düşündüğünüzde ona yakın bir şey. Neyse hani o genel global anlamdaki tartışmalardan hareketle bunu yapıyoruz. Bir de spekülasyon için önerilen tanımlara bakalım. Hani şimdi biz 3 tane kavrama bakıyoruz ya. Yatırım yapmak, kumar oynamak ve spekülasyon. Spekülasyonda daha az tutarlılık var. Bununla birlikte yatırımla karşılaştırıldığında spekülasyonun genellikle daha kısa vadeli, daha yüksek riskli ve daha yüksek ve daha düşük kazanç ve kayıplara sahip ve varlığın temel değerine bakılmaksızın fiyat hareketinden parasal bir kar elde etmeye odaklanan finansal piyasa faaliyetlerini ifade ettiği konusunda bir fikir birliği var. Aslında böyle yatırım bir tarafta, kumar bir tarafta, spekülatif işlemlerde ikisinin arasında bir yerde gibi gözüküyor. Kumar, yatırım ve spekülatif işlemleri birbirinden ayırmak için en sık başvurulan özellikler şunlar. Kullanılan faaliyet ve araç türleri, zaman dilimi, risk düzeyi, pozitif veya negatif beklenen getiri ve şansa karşı becerinin rolü. Bunlar çok önemli. Şimdi bunlardan bakarsak mesela zaman dilimi. Şimdi yatırımda genellikle zaman genişliyor. Yani daha uzun soluklu bir şey yatırım. Kumarda zaman çok kısa. Yani saniyeler, dakikalar. Spekülasyonda biraz daha uzun ama yine o da kısa. Kullanılan faaliyetler ve araç türleri işte yani spekülasyonda bahsettim. Daha böyle kısa pozisyonlar, günlük trade'ler, düşük alım değeri olan hisselere yönelmek, kaldıraçlı işlemler yapmak. Bunlar biraz daha spekülasyon tarafına yakın. Yatırımda ise işte bu büyük kağıtlar. Hani böyle benim arkadaşlarım da şey aramızda konuşuyoruz böyle. Bir grup cahil doktor elinde 3 kuruş para geçiyor. Bir kuruşunu harcıyor. Bir kuruşunu işte evinin kirasını bilmem nesini ödüyor. Bir kuruşu da ne yapalım diye birbirimizin başının etini yiyoruz. O bir kuruşu da sonra hiçbir şey bulamayınca diyoruz ki Koç'un hisselerine yatıralım. İşte böyle sıradan sallıyoruz işte Tüpraş, Fortoto. Bilmem ne. Sanki çok böyle anlıyormuşuz gibi. İçimizde böyle birkaç genius arkadaş var. Biliyoruz hani onların genius olduğunu. Onlar böyle işte TUS dereceleri, ÖSS dereceleri falan filan diyoruz ki ya bu çocuk ÖSS'de TUS'ta birinci, ikinci olduysa borsadan da anlar. Hani sanki böyle bir sınavla borsanın bir alakası varmış gibi. Biraz daha ona soruyoruz. Hani tutup da böyle finansal danışmanlarımız falan yok. Çünkü 3 kuruşumuz olduğu için bunun bir 0.5 kuruşunu da finansal bir yatırımcıya verecek halimiz yok. Böyle WhatsApp gruplarımızda ne alalım, neye yatıralım ve sonrasında bütün gün onun başında beklediğimiz komik anlara tanık oluyoruz. Ve burada aslında hani becerinin rolünden biraz bahsediyorum. Yani şansa karşı becerinin rolü. Şimdi benim bir becerim yok. Bir grup arkadaşımın da becerisi yok. İçimizden birinin kısmen becerisi olduğunu düşünüyoruz ve hani biraz ona kulak veriyoruz. Burada tabii bu beceri çok relatif bir şey. Yani kendinizi çok becerikli düşünebilirsiniz. Yani yatırım faaliyetlerinde hatta spekülatif işlemlerde ve bununla ilgili çok ciddi eğitimler aldığınızı düşünebilirsiniz. Sonuçta finans diye bölüm var. Yani biz mesela okumuşuz tıp fakültesi. Üzerine ihtisas yapmışız psikiyatri. Bizim mesela o insanla kendimizi kıyasladığımızda çok fazla bir birikimimiz olamaz. Yani en fazla Türkiye'deki işte gündemi, haberleri okuyarak gidişattan bir şeyleri anlayabiliriz. Ama bu da çok kısıtlı bir şey. O yüzden aslında belki işte bu konuda çok eğitimli olmayan birisinin oynaması, borsa oynamak diyoruz bakın Türkçe'de borsa oynamak, kripto para oynamak, kumar gibi bir şey yani kumar oynamak gibi. Benim çağrışımlarımdan da olaya nasıl baktığım ortaya çıktı. Borsa yatırımları diyelim hani borsaya yatırım yapmakla ilgili diyelim düzeltelim. Aslında bir grup doktorun borsa yatırımı yapması belki de kumar gibi bir şey yani bizim çok anlamadığımız bir şey. O yüzden bunu böyle kişi, zaman ve yapılan faaliyetlerin karışımıyla beraber değerlendirmek lazım. Yani tek başına şu şöyledir bu böyledir demek uygun değil. Şimdi yatırım ve spekülasyon genellikle kumardan oldukça farklı bir dizi faaliyet içerir. Kumar tipik olarak piyango bileti, bunlar daha tipik olanları, kazı kazan, bingo, at yarışı, spor bahisleri, bazı özel bahisler ve elektronik kumar makineleri, işte bu slot makineleri ya da piyango makineleri ve klasik kasino masa oyunları, poker, rulet, barbut, blackjack gibi oyunları oynanmasını ya da bunların biletinin alınmasını ya da katılımını içerir. Buna karşılık yatırım ve spekülasyon işte hisse senedi, emtia, para birimlerinin alınıp döviz alınıp satılması, gayrimenkuller olabilir. Bunun çeşitli türevleri. Yani yatırım aslında sadece hani şey gibi de düşünmeyin. Yani adam gidiyor mesela bilmem ne köyünün bilmem ne şeyinde bir dönüm arazi alıyor. Yani diyor ki burası bilmem 17 sene sonra imara açılacakmış. Hani böyle bir bilgisi var ya da işte atıyor tahminleri. Şimdi bu adam aslında kumar mı oynadı, yatırım mı yaptı? Hani yine tartışılır. Bununla birlikte kumar ve yatırım spekülasyon arasında kesişme noktaları içeren birkaç faaliyet vardır. Bunlardan biri piyango bağlantılı tasarruf hesapları ve primli tahvillerdir. Bunlar tahakkuk eden faizin bir kısmının bu tahvilleri veya tasarruf hesaplarını tutan az sayıda kişi tarafından periyodik piyangolarda kazanıldığı tasarruf hesapları ve tahvilleridir. Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum açıkçası. Yani böyle bir şey dağıtma var. Hani belli zamanlarda bazı kağıtlar bir şeyler dağıtıyor. Böyle o kadar cahil cahil konuşuyorum ki böyle keşke böyle bir finans uzmanı olsa da onunla konuşsak. Bir diğer ise finansal endeks bahisleri. Bunun adı üstünde bahis yani. Bir kişinin finansal endeksin, örneğin bileşik endeks, para birimi değeri ve emtia değeri yönünde veya bir hisse senedinin veya finansal endeksin gelecekteki belli değerine. Buna split betting diyorlar. Finansal borsa dışındaki bir ajansla bahis oynaması. Yani adam olup biten borsaya ve borsanın gelecekteki değerlerine borsa dışından bir yerden bahis oynuyor. Ve bu çok enteresan. Finansal endeks bahisleri 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında çok popüler, bucketering olarak bilinen çok eski bir kumar türü. Bunlar aslında bir zamanlar bucket shoplarda uygulanıyor ve bu faaliyet tabii biraz tuhaf karşılanıyor. Zaman içinde yasa dışı hale geliyor. Çoğu yasal kanunun kumar bölümüne konuyor. Bunun aslında kumar olarak değerlendirilmesi ilginç çünkü aslında finansal anlamda bir kağıda zaten sen yatırım yaptığında bu böyle olacak diyorsun ve ona bir para harcıyorsun. Aynı kişi bunu dışarıdan diyor ki bu böyle olacak, ben bunun böyle olacağına para harcıyorum. Yani teknik olarak baktığınızda ikiniz de aynı kağıdın gidişatına bir para yatırmış oluyorsunuz. Birisi bunu borsanın içerisinde yapıyor, birisi bunu borsanın dışında bir bahis olarak yapıyor. O yüzden hani bu bucket shop yatırımları ben de okurken zaten bu kafam çok karışık, bunlar böyle birbirinden nasıl ayrılır falan filan derken her şeyi tekrar bir araya getirdi ve çok enteresan. Finansal endeks bahislerinin son zamanlarda köklü çevrim içi kumar sağlayıcıları tarafından yeniden piyasaya sürülmesi de bunun kumar bağlantısıyla tutarlı diyorlar. 2007'de Bet365, bu çok büyük şeylerden bir tanesi, mesela bunu tekrar kumar bahsi olarak içeriye aldı. Yani bakıyorsunuz hisseye, bu şu kadar olur diyorsunuz, parayı yatırıyorsunuz ve bahis oynuyorsunuz. Aslında bunun finansal yatırımdan ne kadar farkı var? Bu gerçekten ilginç. Çoğu ülke bu faaliyeti kumar olarak kabul etmekte ve bu nedenle finansal piyasalardan elde edilen ve vergilendirmeye tabi olan sermaye kazançlarının aksine karları vergilendirmeye tabi tutmuyor. Şimdi mesela bu çok enteresan bir bilgi. Siz aynı hisseyi gidip borsadan alsanız bu hisseden ettiğiniz karı bir noktada vergilendirmeniz gerekiyor. Sonuçta ne kadar para kazandın? Şu kadar ve bunun bir vergisini ödemen gerekecek. Ama bunu kumar gibi oynadığın zaman bazı ülkelerde bunu vergiye tabi tutmuyorsun. Hadi size o ülkeleri de söyleyeyim. Avustralya, Malta, Kıbrıs, Hollanda. Bunlar aslında bunu şey olarak, ya buna böyle nasıl diyeyim, serbestiyet sağlayan ülkeler. Bu anlamda çok ilginç. Yani insanların hani Kıbrıs tercihi, işte Malta, bakın oralar hep böyle şey ülkeler. Dikkat çeken ülkeler. O yüzden böyle bir anlamı da var demek ki. Şimdi zamanla ilgili meseleye bir bakalım. Çoğu yatırım biçimi aylar veya yıllar boyunca elde tutulur. Buna karşılık çoğu kumar türünde çok hızlı, sadece saniyeler içerisinde olan şeyler var. Ya da dakikalar diyelim, mesela at yarışı, bingo ya da işte günler, işte yılbaşı çekilişi, alıyorsunuz biletinizi 20 gün bekliyorsunuz ya da spor bahisleri. İşte cuma günü bahis oynuyorsunuz, pazar günü bitiyor. Yani zamanla ilgili mesele de tek başına ayrıma yetmiyor. Hatta çok ilginç bahisler var artık. Sezon başlamadan önce diyorsunuz ki Galatasaray şampiyon olur, Fener şampiyon olur. 7 ay onu bekliyorsunuz, 8 ay artık işte ne kadar sürüyorsa sezon. Yani epey bir süre onu beklediğiniz, kimin şampiyon olacağını tahmin ettiğiniz kumar türleri de var. Yani böyle anlık dürtüsel bir şekilde oynanmamış 8 ay, 9 ay bekleyeceğiniz şeyler de var. Spekülasyon için zaman çerçevesi faaliyetin türüne bağlı olarak oldukça değişken, günlük ticaret ve yüksek frekanslı ticaret saniyeler, dakikalar ve saatlerden oluşan bir zaman dilimini içerirken, penny hisseleri, açığa satış, opsiyonlar ve vadeli işlemler genellikle haftalar, aylar veya yıllar süren zaman dilimine sahip. Adam şimdi penny hisseyi alıyor, işte çok ucuz hisseleri alıyor. Onu şimdi yarın satmıyor. Ben de kalsın diyor. 2 sene sonra satarım diyor. Yani öyle her zaman zamandan da ayrım yapmak kolay değil. Kumar diyoruz, spor bahsi. 8 ay bekliyor. Yani normalde bahis mantığı ya da kumar mantığı daha kısa olması ya da spekülatif işlemde daha hızlı olmasını bekliyoruz bazen, ama böyle işlemleri yaptıklarında insanlar tutuyorlar ellerinde. Şimdi risk seviyesi tabii ki bir diğer önemli şey. Bir kişinin bahsin veya yatırımın tamamen kaybedilme olasılığını tanımlar. Bu kuralın bazı istisnaları olsa da çoğu kumar türünde kişinin hissesini kaybetme riski yüksektir. Mesela at yarışlarında veya spor bahislerinde, yani ağır favoriyi oynarsanız çok kazanamazsınız zaten. Hani düşük bir risk olur ama düşük de getiri sağlar. O yüzden daha fazla sürprize gitmeniz gerekir. Bunun benzeri tahviller, yatırım fonları ve bazı özel hisse senetleri için de geçerli aslında. Orada da düşük risk var ve yine buna karşılık düşük bir kazanç var. Buna karşılık günlük alım satım, kuruşluk hisseler, penny hisseleri, açığa satışlar, opsiyonlar veya vadeli işlemler gibi spekülatif faaliyetler yüksek riskli olma eğilimindedir ve bu yüksek riskli araçlar dengeleyici bir pozisyonla korunduğunda veya daha çeşitlendirilmiş bir portföyde yer aldığında genelde finansal finansal risk bazen azaltılabilir. Yani burada da böyle şeyler var. Risk alıyor bazı kağıtlarda kişi ya da bazı işlemleri riskli yapıyor ama onu kompanse edebileceği daha dengeli bir işlemi de yapıyor. Bu tarz şeyler de var. Yani o riski tutarsa çok büyük kazanıyor ve bir şekilde şey yapıyor ama tutmadığında da onu böyle dibe vurdurmayacak bir dengeli yatırımı var. Şimdi pozitif veya negatif beklenen getiri üzerine de konuşalım. Risk tabii ki beklenen getiriyle ilgilidir. Yani 100 koyuyorsunuz ve ondan işte 1 geleceğini bekliyorsunuz. Ve bu 1'in gelme olasılığı işte 1000'de 1 falan filan. Şimdi bu riskli bir yatırım yani ya da çok manasız bir yatırım. Risk beklenen getiriyle ilgilidir. Global yatırım fonları şeklindeki yatırımlar finansal kuruluş varlığını sürdürdüğü sürece pozitif beklenen getiriye sahip. Hani bu böyle bazı yatırım fonlarıyla alakalı bir şey. Pozitif beklenen getiri zaman içinde çoğu tahvil ve hisse senedi içinde geçerlidir. Buna karşılık ticari olarak sağlanan hemen hemen tüm kumar türleri oyun için zaman içinde olumsuz bir matematiksel beklentiye sahip olacak şekilde tasarlanır. Yani mantıken zaten herkes kazansa bu böyle çok geçerli bir şey olmaz. Zaten bu spor bahisleriyle ilgili işte şikeyle ilgili meseleler var ya, bazen insanlar maçların sonucunu tahmin ediyor. Çok belli oluyor yani maçın gidişatı. Bazı işte bahis baronlarının bu maçlara müdahale ettiği düşünülüyor. Ben de inanıyorum açıkçası çünkü çok yüksek meblağlar var bazı bahislere işte ve insanlar hani burayı az çok da anlıyorlarsa buna bir müdahale etme şeyi oluyor. Ya bir de şimdi yapay zeka, işte AI bilmem ne çıktı ve bazı sonuçları öngörmek belki biraz daha matematiksel hesaplamalarla mümkün oluyor. Bununla da ilgili çok fazla böyle film falan da var. Ve herhalde onlara bir müdahale etmek mi gerekiyor artık bilmiyorum yani. Yani ben de speküle ediyorum şimdi. Bazı şeylerde risk aslında biraz daha azalmış olabiliyor. Bazı kumar türlerinde de. Adam mesela spordan örnek verdim. Yani çok yakından takip ediyor bir ligi. Mesela her şeyini çok yakından takip ediyor. Buna çok ciddi bir mesai ayırıyor. At yarışı bahisleri. Ya adam atların hangi gün doğduğu, ne burcu olduğu, dün akşam nasıl uyuduğunu biliyor ve buna göre bahis oynuyor. Ya da Blackjack. 21 filmi vardır. İzlediniz mi? Kevin Spacey oynuyor. Benim de çok sevdiğim filmlerden biriydi. Orada mesela kart sayma. Yani bir şekilde o becerilerini gösteriyorlar ve daha fazla şey kazanıyorlar. Ya da işte poker. Mesela pokerde de aslında beceri önemli. Yani sadece şansla alakalı bir şey değil. Az sayıda daha bilgili ve yetenekli kumarbaz için aslında uzun vadeli pozitif beklenen getirinin ortaya çıktığı kumar türleri bunlar aslında. Genel anlamda hani biraz daha şans faktörünün öne çıktığını söyleyebiliriz ama bir poker oyuncusu şunu diyebilir. Çok iyi poker oyuncusu. Ben aslında hani finansal yatırım yapıyorum yani güvenceyle. Çünkü ben kendime çok güveniyorum diyebilir. Kumardaki bu karışık getiri modeli spekülasyondaki karışık getirilerden çok daha farklı değil aslında. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz şunu konuşalım. Bu işte günlük alım satım trade'lerle ilgili, kısa satışla ilgili bazı kanıtlar var. Aslında biraz sınırlı ama bunun genellikle karlı olma eğiliminde olduğunu gösterse de çok da bir net bir şey yok. 94'te bir makale var. Vadeli işlem sözleşmeleri için kanıtlar karışık ve günlük yatırımlar için büyük ölçüde olumsuzdur. Günlük işlem yapanların çoğu uzun vadede para kaybetmekte, azınlık ise hisse senedi piyasalarının zaman içindeki genel olumlu eğiliminden faydalanarak pozitif beklenen getiriyi elde ediyor. Aslında azınlık bir kısmından bahsediyor bu günlük traderlar içerisinde. Bu penny stock hisse senetleri hileli promosyonla ilişkilendirmelerinin yanı sıra zaman içinde piyasanın önemli ölçüde altında performans gösterme eğiliminde. Yani bunlara da bakıyorlar, bu çok ucuz hisseler çoğunlukla piyasanın altında eğilim gösteriyor. Ticari anlamda kumarın kesin ve matematiksel olarak belirlenmiş negatif bir getirisi varken finansal piyasalardaki aydan aya ve yıldan yıla değişimlerin hem boyutu hem de yönü çok daha değişken ve belirsiz olduğundan yatırım ve spekülasyona kıyasla kumar getirilerinin değişkenliği arasında önemli bir fark olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani burada farklı sonuçlar karşımıza çıkıyor. Şimdi şansın beceriye karşı rolü. Şans veya rastgelelik kumarın tarihsel olarak yatırım ve spekülasyondan ayırmamız için kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Ama daha önce de söylediğim gibi rastgelelik birçok kumar oyununun piyango, kazı kazan ya da işte bu elektronik kumar makineleri, bingo ya da çoğu kumarhanedeki masa oyunu temel bir özelliği olsa da bazı kumar faaliyetleri için bu çok da geçerli olmayabiliyor. Yani insanların bilgisi sonuç üzerinde kısmen bir etkiye sahip. O yüzden bunları aynı yere mi koymak lazım, farklı mı değerlendirmek lazım, bu da tartışmalı. Birçok insanın farkına varamadığı şey şansın finans piyasalarında da oynadığı merkezi rol. Çoğu ekonomist başlıca finansal piyasaların oldukça etkin olduğu konusunda hemfikirdir. Yani bir hisse senedinin veya emtianın mevcut alış satış fiyatı yatırımcıların şirket yönetimi, nakit ve sermaye varlıkları ve gelecek beklentileri açısından hisse senedi emtia hakkında bildiklerinin toplam gerçek dünya yansıması olduğu için oldukça doğru bir değerlemedir. Etkin piyasaların iki önemli sonucu şudur. Hisse senedi değerlendirmesindeki günlük değişimler büyük ölçüde bir önceki değerlemeden bağımsızdır. Yani
rastlantısaldır. Ve genel piyasada ortalamanın üzerinde getiri elde etmenin tek yolu kişinin kamuoyunun bilmediği bilgilere, yani içeriden bilgilere sahip olması veya kamuya açık bilgilerin göreceli önemini değerlendirmede üstün analitik güçlere sahip olmasıdır. Bu bence çok değerli bir vurgu. Kanıtlar, yatırımları seçmek için araştırma ve bilgiye büyük ölçüde güvenilmesine rağmen profesyonel analist ve yatırımcıların yalnızca küçük bir yüzdesinin piyasanın ortalama getirisinden sürekli olarak daha iyi performans gösterebildiğini bize göstermekte. Şimdi bunu böyle şey bir yerden söylemiyorum. Gerçekten bununla ilgili birçok makaleyi bir araya getirdiğim bir podcast oldu. Biraz zahmetli de oldu ama bunun üzerine konuşmak gerektiğini hissettim. Bu son söylediğim önemli. Yani burada bazı yanılsamalar oluyor. İnsanlar kendilerinin piyasayı daha iyi öngörebildiğini, kendi kararlarının daha nasıl diyeyim şans faktöründen bağımsız olduğunu düşünüyor olabilir. Buradaki tabii azınlık bir grup daha başarılı yatırımlar da yapıyor. Hani o azınlıkta olup olmadığınızı da tabii tahmin etmek, kestirmek kolay değil. Ama bu podcast bölümünün bir şeyleri düşünmeye belki vesile olabileceğini düşünüyorum. Siz eğer hani bu konularda zorlanıyorsanız ya da etrafınızda böyle insanlar varsa bunu böyle sert olmayan bir şekilde tabii ki. Yani bu böyle işte kumardır gibi bir şey değil bu. Aralarında böyle bir nasıl diyelim bir spektrum gibi düşünün. Hani kumardan yatırıma arada spekülasyonun olduğu bir spektrum gibi düşünün. Bunun böyle tartışmalı bir şey olabileceğiyle ilgili aslında bir farkındalık kazandırmaya yönelik bir podcast bölümü kaydettim. Hani bu alanda zorluk yaşayan çevrenizdeki insanlarla da bu bölümü paylaşabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.